Ayrım 3.
Zira onların doğruluğundan kesinlikle emindir. Hatta bu nedenle karşısındakilerin bu kadar açık seçik bir doğruyu nasıl olup da göremediklerine şaşar. Şaşmayla kalsa gene iyi. Bu körlüğü onların sadece bilgisiz veya akılsız olmalarına değil, çekememezlik, dogmacılık ve de çıkarcılık gibi aşağılık motiflere yorar. Bu anlamda şarlatan hem suçludur hem de güçlü. Yalnız hemen hatırlatmamda yarar var. Bir insana şarlatan damgasını ancak bilim adamları vurabilir. Zira doktor olmayan birinin nadir görülen bir hastalığı teşhis etmesi beklenemeyeceği gibi, sıradan adamın şarlatanı teşhis etmesi mümkün değildir. Tam tersine sıradan adam şarlatanı olağanüstü bilgi ve yetenekleri olan bir insan gibi görmeye, dolayısıyla onun bütün söylediklerine inanmaya, gerekirse onu eleştirenlere karşı çıkmaya hazırdır. Bu eğilim şarlatanın iddialarının aşırılığı ölçüsünde güç kazanır. Bunun psikolojik nedenlerini yeri gelince açıklamaya çalışacağım. Ancak herhangi bir alanda şarlatanlıktan söz edebilmek için o alanda belli bir bilim geleneğinin kurulmuş veya yerleşmiş olması gerekir. Bu da o alanda yabana atılamaz bir bilgi birikimi olduğu, ayrıca bu bilgilerin üretimi ve denetimi konusunda belli bazı araştırma ve değerlendirme yöntemlerinin ve ölçütlerinin gelişmiş olduğu anlamına gelir. İşte bu tür yöntem ve ölçütlerin geliştirilmiş olduğu, ayrıca bilim adamlarının ezici çoğunluğunun onlara saygılı davrandığı yerde bilim geleneğinden söz ediyoruz. Bu gelenek içinde üretilen ve en sıkı denetimlerden sonra bilgi adına layık görülerek bilim adamlarının büyük çoğunluğu tarafından benimsenen teoriler, ortodoks bilimi oluşturur. Elbet ortodoks bilim adamları da çoğu zaman aralarında yeni bir iddia veya teorinin doğru olup olmadığını, bazen uzun zaman hatta yüzyıllarca tartışırlar ve bu tartışma söz konusu iddianın herhangi bir akla yakın şüpheye yer kalmayacak şekilde doğru olduğunun kanıtlanmasına kadar sürer. Hemen hiçbir önemli teori ortaya atılır atılmaz o konunun uzmanlarınca kabul edilmez. Tam tersine yeni olan her fikre karşı bilim adamlarının ilk tepkisi onu kabul etmemektir. Yeni bir iddiayı şüpheyle karşılamak bilim ahlakının temel kurallarından biridir. Zira doğruluk sevgisi ve onun doğal bir sonucu olan yanılma korkusu bunu gerektirir. Başka bir deyişle bilimde ancak ve ancak doğruluğu şüphe götürmeyecek kadar iyi belgelenmiş veya kanıtlanmış fikirleri kabul etmek caizdir. Bu nedenle aklı başında her bilim adamı yeni bir fikir ortaya atacağı zaman meslektaşlarının eleştiri bombardımanına uğrayacağını bilir ve kendini buna göre hazırlar. İleri sürdüğü fikrin doğruluğundan kendisi ne kadar emin olursa olsun fikrini başkalarına da kabul ettirebilmesi için elinde tek bir çare vardır. Akla yakın belgeleri ileri sürerek onların şüphelerini dağıtmak, kendisine yöneltecekleri bütün eleştirileri cevaplandırmak. İleri sürülen yeni fikir ne kadar devrimci olursa, yani yerleşmiş görüşlere ters düşerse o derecede fazla eleştiri çekecek, dolayısıyla savunulması da o derecede güç olacaktır. Zira insanlar, bilim adamları da dahil, yerleşmiş görüşleri kolay kolay terk etmek istemezler. Bu nedenle çığır açıcı bilimsel teorilerin yerleşmiş görüşleri söküp atması bazen çok uzun zaman alabilir. Bunun bilim tarihinde pek çok örnekleri var. Nitekim Darwin'in ortaya attığı evrim teorisi bu niteliğinden ötürü bugün bile bazı çevrelerce eleştirilmektedir. Ancak Darwin'in kendisi bunu bildiği için büyük eserini yayınlamadan önce 20 yıl beklemiş, akla gelebilecek bütün eleştirilere cevap vermek için belge üzerine belge toplamıştır. Ancak bu da onun görülmedik bir eleştiri yağmuruna tutulmasını engelleyememiştir. Çığır açıcı denebilecek kadar yeni bir iddia ile bilim arenasında boy gösteren bir bilim adamının başına neler gelebileceğinin en yeni örneği, bundan birkaç yıl önce soğuk füzyon olayı vesilesiyle yaşanmıştır. Olayın ayrıntılarına ileride değineceğim. Şu kadarını hatırlatayım ki bilim dünyasını birbirine katmış olan bu iddianın sahipleri olan iki kimya profesörü Pons'la Fleischmann iddialarını kanıtlayamadıkları için sonunda susup bir kenara çekilmek zorunda kalmışlardır. Bakınız 2. bölüm. Tartışmanın ana çizgileri konusunda daha ayrıntılı bilgi almak için bakınız Füzyon or İllüzyon. Time dergisi 18 Mayıs 1989 sayfa 44-49. Ansiklopedi Britannica Yearbook 1990 sayfa 304 vs. Bu da bilim ahlakının şu kuralını bir defa daha vurguluyor. Yeni bir fikir ortaya atan bilim adamı bu fikrini bilim topluluğunun çoğunluğunu tatmin edecek derecede belgelemekle yükümlüdür. Dolayısıyla bu yükümlülükten kaçan bilim adamı bu ada layık değildir. Şarlatanın tutum ve davranışı ise büsbütün farklıdır. Nereden estiyse kafasını yeni bir fikre kaptırmıştır. Bu fikir yerleşmiş bilimsel görüşlere tümüyle ters düşüyormuş veya elinde onu doğruluğunu kanıtlayacak belgeler yokmuş ona vız gelir. Zira kendisi fikrinin doğruluğundan kesinlikle emindir. Bu da onun için yeterlidir. Şarlatan zaten genellikle aşırı, alışılmadık hatta bazen son derece garip fikirler ortaya atmaya meraklıdır. Ancak bunların doğruluğundan şüphe etmeyi aklından bile geçirmediği için bir eleştiri veya itirazla karşılaştığı zaman bunu önce hayretle karşılar, sonra da hemen itiraz edenleri cahillik, akılsızlık veya düpedüz çıkarcılıkla suçlayarak karşı saldırıya geçer. Ortodoks bilim adamları genellikle şarlatanları eleştirmeye bile tenezzül etmezler. Zira öne sürdükleri fikirler eleştirmeye değmeyecek kadar saçma veya bilim dışıdır. Şarlatan bu durumu da onların cahilliklerine veya korkaklıklarına yorar. Ancak bir şarlatanı eleştirmeye kalkmasınlar, başlarına gelecek vardır. İleride şarlatanların ayırt edici nitelikleri üzerinde ayrıntılı biçimde duracağım. Şimdilik şu iki önemli niteliği vurgulamakla yetineceğim. Bunlardan birincisi, genellikle şarlatanın bilgi düzeyinin çok düşük olduğu, hatta bazen hiç bilmediği bir alanda veya konuda o alanın veya konunun uzmanlarınca kabul edilmesi imkansız iddialarla ortaya çıkması. İkincisi ise çoğu zaman bunu bilgi aşkına değil, şan şöhret ve servet sahibi olmak için yapmasıdır. Yalnız her iki halde de şarlatanın bilinçsiz olduğu anlaşılıyor. Yani şarlatan bir şey bilmediği halde bildiğini sanan, daha doğrusu bildiği vehmine kapılan bir insan. Ayrıca gerçek motiflerinin, yani şan şöhret ve para tutkusunun farkında olduğu da pek söylenemez. Gerçi şarlatanlar arasında da bunun farkında olanlar bulunabilir. Ama çoğu şarlatan bilim aşkına ortaya atıldıkları iddiasında. Bu nedenle şarlatanları, hiç değilse bütün şarlatanları bilim kalpazanlığıyla suçlamak güç. Buna karşılık bilim kalpazanlığı diyebileceğimiz olaylara da sıkça rastlandığı anlaşılıyor. Son zamanlarda yayımlanan iki kitap bu konuda bazen oldukça şaşırtıcı örneklerle dolu. Bunlardan birincisi William Broad'la Nicholas Waite adındaki iki bilim yazarının kaleme aldıkları Betrayers of the Truth, Doğruya İhanet Edenler başlıklı kitap, Oxford UP 1982. İkincisi ise bir viroloji profesörü olduğu anlaşılan Alexander Koh'nun yazdığı False Prophets, Yalancı Peygamberler başlıklı kitap, B. Blackwell, Oxford 1986. Şarlatanları bu tür bilim kalpazanlarından ayırt eden temel nitelik, birincilerin ortodoks bilime ters düşen iddia ve yöntemlerle ortaya çıkmalarına karşılık, ikincilerin yerleşmiş bilimsel geleneklere tümüyle sadık kalmaları ve ortodoks bilim yöntemlerine harfiyen uygular görünmeleri, sizin anlayacağınız ortodoks bilimi taklit etmeleri, başka bir deyişle yaptıkları düpedüz sahtecilik. Kalpazanlar nasıl devletin bastığı paraları aynen taklit edip piyasaya sahte para sürüyorlarsa, bilim kalpazanları da çeşitli türden sahte bilgileri bilim piyasasına sürüyorlar. Ancak burada söz konusu olan kalpazanlık suçunun pek çok dereceleri var. Başkasına ait bir fikri veya buluşu kendine mal etmekten tutunuz, hiç yapılmamış bir deneyi yapılmış gibi göstermeye veya yapılmış bir deneyin sonuçlarını, teorisini kanıtlayacak bir biçimde tıraş etmeye varıncaya kadar değişik yol ve biçimleri var. Bir başka kitabın konusunu oluşturacak olan bu tür kalpazanlık olaylarının ayrıntılarına girecek değilim. Doğruya ihanet edenler başlığının da ima ettiği gibi, burada bilim ahlakı kurallarını çok iyi bilen ve çoğu zamanda uygulayan ortodoks bilim adamlarının titr, ün ve de para hırsı gibi pratik motiflere, bazen bilgi için bilgi idealine sırt çevirmeleri söz konusu. Bütün sanatların amacı güzel bir eser yaratarak insanlara estetik hazlar tattırmak olduğu gibi, bütün bilimlerin de amacı yeni doğrular bularak veya yeni bilgiler üreterek insanların merakını veya bilme arzusunu tatmin etmektir. Ancak sanatçı da bilim adamı da bu amaçlarının yanında para kazanmak, hiç değilse geçimlerini sağlamak, hatta ün ve şan sahibi olmak gibi amaçlara da yönelebilirler ve bu durumu kimse yadırgayamaz. Yadırganan, hatta kınanan, bazen de suç sayılan davranış bir insanın birinci türden amaçlara hizmet ediyormuş gibi görünüp ikinci türden amaçlara hizmet etmesidir. Dediğim gibi bu iki amacın yer değiştirmesinin de çeşitli dereceleri var. Bir ressam bir başka ünlü ressamın eserini kopya veya taklit edip kendi eseriymiş gibi yutturmaya kalkarsa düpedüz resim kalpazanlığı yapıyor demektir. Burada amaç sadece para, ün ve şan kazanmaktır. Ama bir ressam veya yazar bu kadar ileri gitmeden de ünlü bir ressam veya yazardan bir şeyler alabilir. Bilim adamları arasında katıksız kalpazanlık örnekleri oldukça nadir. Bunların son yıllarda rastlanan en tipik örneği Elias Alsabti adındaki Iraklı genç bir doktor. Bakınız Broad ve Waite, sayfa 38-6, A. Cohn, sayfa 147-149. Ancak aynı buluşu yapanlar arasında bazen haksız öncelik, priority iddialarına rastlanıyor. En çok rastlanan bir sahtecilik türü ise herhangi bir araştırma konusunda ya hiç ya da yeterli deney yapmadan yapmış gibi görünmek. Bir de deney sonuçlarını teorinin gereklerine uydurmak. Bütün bunlar bile bile yapıldığı için burada sahtecilikten söz ediyoruz. Bunun pratikteki sonucu başkalarını bile bile yanıltmak oluyor. Doğruya ihanetten söz edilmesinin nedeni de bu. Bilim adamı herkesin malı olan bilime değil, kendi çıkarına hizmet etmeyi amaçlıyor burada. Şarlatanı harekete getiren bilinçaltı motiflerde belki bu tür hilelere başvuran sahte bilim adamlarınınkinin aynı. Ama şarlatan hiç değilse her zaman bunun farkında değil. Bu nedenle iştenlikle bilime hizmet ettiği inancında olabiliyor. Ne var ki bilgisizliğinden veya akılsızlığından ötürü her şeyi yüzüne gözüne bulaştırıyor ve bu kendisine söylendiği zaman küplere biniyor. Onu daha resim yapmanın en basit kurallarını bilmediği halde yaptığı beceriksizce tabloları hemen Louvre Müzesi'ne asmıyorlar diye ortalığı velveleye veren bir resim heveslisine benzetebilirsiniz. Sözün kısası sahte bilimi sözde bilim, pseudoscience'dan ayırt etmemiz gerekiyor. Ama gene de kimin sahte bilim, kimin sözde bilim ürettiğini saptamak hiç de kolay değil. Şarlatan sandıklarımız arasında bu işi bile bile yapanlar olabileceği gibi, sahte bilim adamı sandıklarımız arasında da bu işin bilincinde olmayanlar bulunabilir. Şarlatanlıkla sahtekarlığı birlikte yürütenlerin başında Lysenko'nun geldiği anlaşılıyor. Bakınız Broad'la Waite, sayfa 191. Lysenko'dan ileride uzun uzun söz edeceğim. Ancak ister bilinçli ister bilinçsiz olsun her iki tür insanın kişisel çıkar peşinde oldukları yadsınamaz. Nitekim kahinlik, falcılık, üfürükçülük, medyumluk gibi meslek haline gelmiş şarlatanlıkların sadece ve sadece şan, şöhret ve servet kazanmaya yönelik oldukları şüphe götürmez. Bana bu mesleklerden herhangi birini ücretsiz yapan bir tek kişi gösterin. Hemen bu şarlatanlık suçlamasını geri alayım. Sözünü ettiğim yazarların da belirttikleri gibi sahtecilik insan hayatının her alanında görülen bir olay. Dolayısıyla bilim adamlarının böyle bir suça tevessül etmeyeceklerini düşünmek, belli bir bilim adamı imajına bilimle uğraşan her insanda görmek istemek gibi bir hüsnü kuruntudan kaynaklanıyor. Allah'tan bu gibilerin sayısı çok fazla olmadığı gibi başka bilim adamlarının uyanıklığı sayesinde foyaları kısa zamanda ortaya çıkıyor. Bu nedenle bu gibilerin bilimin ilerlemesine engel oldukları söylenemez. Bazen bu ilerlemeyi biraz geciktirebiliyorlar o kadar. Bilim adamları arasındaki acımasız rekabet bilim sahtekarlığının uzun zaman gizli kalmasına imkan vermiyor. A. Bilim ve sözde bilim. Şarlatanı bir şey bilmediği halde bilgiçlik taslayan kişi diye tanımlamıştım. Bu tanımdan da anlaşılacağı gibi şarlatanın kendisi de halis bilgiyi bilgi olmayandan ayırt etmesini bilmiyor. Yoksa bilgiçlik taslamazdı. Sahte bilginden en büyük ayrımı da burada. Bu nedenle şarlatana sözde bilgin demek de mümkün. Yalnız kolayca tahmin edilebileceği gibi halis bilginin nasıl bir şey olduğu, nasıl veya ne tür yöntemlerle üretildiği ve nasıl değerlendirildiği konusunda belli bir anlayış henüz gelişmemişse sözde bilgiyi halisinden ayırt etmek de mümkün değildir. Bugün bunu yapabilmemizin nedeni oldukça uzun bir bilgi üretme ve değerlendirme geleneğine sahip olmamızdır. Nasıl herhangi bir üretim yönteminin bilindiği ve uygulandığı yerde bir de kalite kontrolü mekanizması geliştirilmişse, bilgi üretme amacına yönelik bir uğraş alanı olan bilimde de yeni bir fikre hangi şartlar altında bilgi etiketi vurulabileceğini saptamaya yarayan bazı ölçütler vardır. Ancak şarlatan bu tür ölçütlerden pek haberdar olmadığı veya onlara kulak asmadığı için aklına esen herhangi bir fikri bilgi diye fikir pazarına sürmeye kalkar. Sıradan adam da bu konuda en az kendisi kadar bilgisiz olduğu için şarlatanın fikrini duygusal nedenlerle çekici bulduğu ölçüde kabule hazır bir tavır takınır. Kitabımın Aptallığın Anatomisi başlığını taşıyan son bölümünde sıradan adamın şarlatanların fikirlerini neden kolaylıkla benimsemeye hazır olduğunu açıklamaya çalışacağım. Aslında bu kitabın amacı bilimsel düşünme alışkanlıklarından yoksun sıradan adamı şarlatanların bazen zararlı olabilecek etkilerine karşı uyarmak. Ancak bunun için onun eline şarlatanı teşhis edebilmesi için gerekli bilgileri de vermek şart. Bunun için ilk yapılacak iş bilgi kavramını biraz aydınlatmak olsa gerek. Zira okul hayatı boyunca pek çok bilgi edindiği halde sıradan adamın bilginin ne olduğu konusunda pek açık seçik bir fikir edindiği söylenemez. Liselerde okutulan bilgi teorisi de ne yazık ki ona bu konuda yeterli bir fikir vermemekte, dolayısıyla günlük yaşamda onun halis bilgiyi sözde bilgiden ayırt etmesine yardımcı olmamaktadır. İşin daha da ilginç, hatta acı yanı belli bir bilim dalında uzmanlaşmış kimselerin bile özellikle uzmanlık alanları dışında kalan konularda sıradan adamdan pek farklı olmamaları, dolayısıyla şarlatanların dediklerine kapılı vermeleridir. Bunun da ana nedeni uzmanlaşmayı sadece başka, yaratıcı bilim adamlarının ürettikleri bilgi ve becerilerden bir kısmını belleme biçiminde anlamaları, genellikle bilgi üretiminin yöntemleriyle bilgi denetiminin kural ve ölçütleri hakkında bir görüş sahibi olmamaları, hatta çoğu zaman buna gerek bile görmemeleridir. Birçok uzman kişinin eğitimleri esnasında kazandıkları bilgiye daha çok bir geçim aracı gözüyle baktıklarını görüyoruz. Bir marangoz için rende ve testere ne anlam ifade ediyorsa, bilgi üretme işine katılmayan uzmanlar için de bilginin fonksiyonu odur. Birçok üniversite bitirmiş sözde kültürlü kişiler arasında da şarlatanların rahatlıkla müşteri bulabilmesi bundan değil mi? B. Neye bilgi diyoruz? Bazen bilmek fiilinin tahmin etmek anlamında kullanıldığını görüyoruz. Bil bakalım avcumun içinde ne var, örneğinde olduğu gibi. Bir de bu sözcük bazen tanıma anlamında kullanılıyor. Bir cenaze töreninde imamın oradakilere merhumu nasıl bilirdiniz diye sorduğu zaman olduğu gibi. Ancak bu iki örnekte bilgi sözcüğünün başka bir deyim yerine kullanıldığını bağlamdan çıkarmak güç değildir. Karışıklığa yol açabilecek bir başka kullanım, bu kitapta yanlış bilgiler var. Düşmanın haber alma servisleri bize yanlış bilgi vermiş veya edindiğimiz bilgilere göre uçaktakilerden hiç kurtulan olmamış gibi bağlamlarda karşımıza çıkıyor. Ne yazık ki Türkçe'de Information sözcüğünün bir karşılığı olmadığı gibi burada da bilgi sözcüğü kullanılıyor. Eskiler bu tür bağlamlarda malumat sözcüğünü kullanırlardı. Bana kalırsa herhangi bir kavram karışıklığına yol açmamak için information karşılığı olarak belki öğreni deyimi kullanılırsa daha iyi olur. Çünkü bir öğreni veya enformasyon yanlış olabilir ama bilgi yanlış olmaz. Bu özellikle bilimsel dediğimiz bilgiler için geçerli. Zira biz bu bilgiyi dar veya teknik anlamda doğru olan, üstelik doğruluğu yeterince belgelenmiş inanç diye tanımlıyoruz. Öğrenilerden de bir kısmı bilgi statüsünde olabilir. Nitekim okullarda öğretilenlerin çoğu bu tür bilgilerdir. Ancak bunlar arasında bilgi olduğu sanılan bazı inançlar da yer alabilir. Nitekim uçaktakilerin hepsi ölmüş cümlesinin dile getirdiği enformasyonun yanlış çıkması mümkündür. Konumuz açısından bu son nokta çok önemli. Zira şarlatanları bir şey bilmedikleri halde bilgiçlik taslayan kişiler diye nitelendirebilmeniz için gerçekten bilme ile bildiğini sanma arasında bir ayrım yapabilmemiz gerekir. İzin verirseniz bunu biraz açmaya çalışacağım. Herhangi bir kimseye bilgi atfedebilmeniz veya birinin bir şey bildiğini söyleyebilmeniz için genellikle şu üç şartın yerine gelip gelmediğine bakarız. 1. İnanma şartı, 2. Doğruluk şartı, 3. Belgeleme şartı. X bilen kişiyi P'de herhangi bir önermeyi temsil etsin. O zaman bilmenin şartlarını şu şekilde dile getirebiliriz. Tanım. X P'yi biliyor, eşittir X P'ye inanıyor, artı P doğrudur, artı X'in elinde P'nin doğruluğunu kanıtlayacak yeterli belge vardır. Bunlardan birinci ve ikinci şart üçüncüsü kadar önemli değil. Zira X P'ye inanmasa zaten P'yi bildiğini iddia etmeye kalkmaz. Bu bakımdan inanma bilginin, daha doğrusu bildiğini sanmanın, dolayısıyla iddia etmenin sübjektif kaynağını oluşturuyor. Ancak inanma bilme için ne kadar gerekli olursa olsun yeterli değil. Yoksa her inancın bilgi sayılması gerekirdi. Oysa böyle olmadığı apaçıktır. Nitekim genellikle insanlar emin olmadıkları bir şeyi bildiklerini iddia etmezler. Oysa bazen en çok emin olduğumuz şeyler bile yanlış çıkabilmektedir. Bu nedenle basit bir inanca dayanarak bir şey bildiğimizi iddia etmeyiz, şarlatanlar hariç. O halde inanma bir bilgi iddiası için psikolojik açıdan gerekli olsa bile yeterli değil. Kaldı ki iddiaya muhatap olanlar için bu şart gerekli de değil. Zira onlar için önemli olan iddia sahibinin iddiasının doğruluğuna inanıp inanmaması değil, iddiasını destekleyen yeterli belgelere sahip olup olmaması. İddianın muhatapları onun doğruluğuna inanmak için bu tür belgelerin olup olmadığına bakarlar. Bu nedenle bir kimsenin bir şey bildiğini iddiaya hak kazanması için bu tür belgeleri sunacak veya iddiasını kanıtlayacak durumda olması gerekir. Belgeleme veya kanıtlama iddia sahibinin bir şeyi nasıl ve nereden bildiğini açıklayarak iddiasının doğruluğuna güvenilebileceğini, başka bir deyişle iddiasının doğruluğundan şüpheye mahal olmadığını göstermesidir. Örneğin ben 200 yıl yaşayacağıma ve Guatemala'nın başkenti Tegucigalpa'nın olduğuna inanabilirim ama bunları bildiğimi söylemeye kalkarsam herkes beni alaya alır. İkinci şart P'nin doğru olması. Doğru olmayan bir şeye inanmaya yanılma, doğru olmayan bir şeye bir başkasını inandırmaysa yanıltma veya aldatma diyoruz. Hayatta pek çok defa yanıldığımızı kabul ettiğimize göre doğruluğu bilginin onsuz olunamaz şartı sayıyoruz demektir. Ancak bu şart da gerekli ama yeterli değil. Zira inandığımız şey rastlantı ürünü doğru çıkabilir. Bu nedenle bir insanın bir şeyi bildiğini iddia etmeye hakkı olabilmesi için inandığı şeyin gerçekten de doğru olduğunu yeterli belgeler göstererek kanıtlayabilmesi gerekir. Konumuz bakımından en önemli nokta da bu zaten. Nasıl ve nereden bildiğini kanıtlayamayan bir kimse bir şey bilmiyor, sadece bildiğini sanıyor demektir. İleride inceleyeceğimiz bütün şarlatanlarda şunu görüyoruz. Şu veya bu nedenle bir şeye inanıyorlar ve belki de inançları kendilerine çok açık seçik göründüğü için bir şey bildiklerini sanıyorlar. Şarlatanlığa bu bakımdan bilgisel sanrı, epistemik illüzyon da demek mümkün. Hepimiz bazı şeyleri gerçekten de biliriz. Şu anda yağmur yağdığını veya İstanbul'un deniz kıyısında olduğunu bilmemiz gibi. Ama pek çok şeyi de bildiğimizi sanırız. Ancak çokça yanıldığımızı da bildiğimiz için genellikle fazla iddialı olmaktan kaçınırız. Şarlatansa yanıldığını kesinlikle kabul etmeye yanaşmaz. Dolayısıyla onun için bilmeyle bildiğini sanma ayrımı yoktur. O her zaman bildiğinden emindir.